Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Mer 1400 Hicri Kameri 28 Safer 1443 ve miladi 5 Ekim 2021 Salı. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in vefatı ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetli durumunu idrak ediyoruz bu vesileyle tüm İslam alemine başsağlığı ediliyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Peygamber Efendimiz'in vefatı yıl dönümü ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü adlı programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün Resulullah'ın rehliti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi güreşçilere teşekkür etti. İran Hava Kuvvetleri Komutanı düşmana karşı her zaman hazırız dedi. İran ve Venezuela arasında işbirliğine vurgu yapıldı. Hatipzade, İran'ın kesin şekilde Bercam'ın müzakerelerine geri döneceğini belirtti. Türkiye'de son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti. Ve İngiltere casusluk İHA'sını geri almaya çalışıyor. Şimdi haberler.
İslam-İran halkı Resulullah'ın rehleti ve Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümünde mateme büründü. Bugün miladi 5 Ekim 2021'e tekabül eden Hicri Kameri 28 Safer 1400 İslam dininin büyük peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rehleti ve Ehl-i Beyt imamlarının ikincisi Hz. İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümüdür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hicretin 11. yılında rehletinden önce sevgiyle nebevi şeriatın ahkamı ve temellerini en seçkin yöntemler ve aynı zamanda kesin bir şekilde beyan eder, hak dininin marifini yaymak ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmek için çalıştı. İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam da yaklaşık 30 yıl boyunca babası Emir-el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ile halkı hidayet etmeyi çalışmanın ardından 47 yaşında Muaviye'nin emri ve eşinin eliyle zehirlenerek şehit edildi. Erip çalışanlar olarak Resulullah'ın rihleti ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildiriyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün akşam yayınladığı mesajda İran İslam Cumhuriyeti için gurur kaynağı olan Milli Serbest Güreş Takımı'na teşekkür etti. İslam İnkılabı Rehberi Bilgilendirme Sitesi'nin aktardığına göre, İran Milli Serbest Güreş Takımı'nın dün ve önceki gece Dünya Şampiyonası'ndaki zaferleri ve altın ve gümüş madalyalar kazanmaları ardından İslam İnkılabı Rehberi onlara teşekkür etti. İran İslam Cumhuriyeti, Norveç'te devam eden güreş şampiyonası müsabakalarında şimdiye kadar Hasan Yazdani, Emir Hüseyin Zari ve Kamran Asempur tarafından 3 altın ve Emir Muhammed Yazdani, Muhammed Nohodi ve Ali Reza Serlik tarafından da 3 gümüş madalya kazandı. Dünya güreş şampiyonası müsabakaları cumartesi gününden başlayarak bugün en iyi takım ve güreşçilerin tanıtımıyla sona erecek.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamada İran Hava Kuvvetleri düşmana karşı her zamankinden daha hazır ve başkomandanın emrine hazırdır dedi. Tuğgeneral Hamid Vahidi dün muhabirlerin kuzeybatı sınırlardan ülkeye muhtemel tehditle ilgili sorularını yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti silahlı güçleri tarafından yapılan her eylem bizim savunma doktrinin temelinde ve dışarıdan hiçbir beklentisi olmadan gerçekleşiyor ve yapılan her tatbikat veya operasyonun sadece kutsal İslam Cumhuriyeti nizamını savunmak içindir dedi. Tuğgeneral Vahidi, kutsal İslam Cumhuriyeti askerlerinin ülke savunmak için %100 hazır olduklarını ve onların doktrininin sadece ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak olduğunu ifade etti. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Ordu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu arasındaki uyum hakkında da ordu ve sipahin her ikisinin velayet askerleri olduğunu ve tek bir kutsal görevleri olduğunu da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam Ummanlı mevkitaşı Bedr el-Busaidi'yi telefonla arayarak son fırtına olayı nedeniyle bu ülkenin halkı ve hükümetin acılarını paylaştığını ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü yardıma hazır olduğunu duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Emir Abdullahyan söz konusu telefon görüşmede iki ülkenin seçkin ilişkilerini işaretle, ikili işbirliğini daha da genişletme ve üzerinde anlaşmaya varılan ortak projeleri uygulama gereğini vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sıcak selamlarını Umman Kralı'na iletti. Yapılan telefon görüşmede Umman Dışişleri Bakanı da Emir Abdullahyan'ın dert ortaklığı mesajından dolayı teşekkür ederek, hali hazırda Umman'ın o halden çıktığını ve hükümetinde durumu kontrol altına aldığını ifade etti. Bedr el-Busaidi sözlerin devamında iki ülke arasında var olan geniş ve tarihi ilişkilerin iyi kalite ve düzeyine işaretle Maskat'ın söz konusu ilişkileri daha da genişletmeye hazır olduğunu ve ilk fırsatta mümkün olursa ikili görüşmeyi umut etti. Umman Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine yönelik kralın sıcak selamlarını da iletti. Şahin tropikal fırtına nedeniyle şimdiye kadar Umman'da en az 10 kişi hayatını kaybetti. Fırtınada rüzgar hızı 139 kilometreye ulaşırken Umman etrafında ve çevre sularında dalga boyu 12 metreye ulaştı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve karşılıklı işbirliklerin son durumunu ele aldı. İran'ın bildiğine göre iki taraf anlaşmaları takip etmek ve ikili ilişkiler için bir yol haritası hazırlamak ve ayrıca Venezuela Dışişleri Bakanı'nın gelecek Tahran ziyareti sırasında ekonomik işbirliği projelerinin detaylarını sonuçlandırma konularının altını çizdiler. Hüseyin Emir Abdullahyan yapılan görüşmede İran'ın Venezuela ile ilişkilere geliştirmek için hiçbir kısıtlama tanımadığını işaretle iki ülke Amerika'nın zalimane yaptırımlarını yenmek için ortak çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İki bağımsız ülke olan İran İslam Cumhuriyeti ve Venezuela her zaman Washington'un zorba ve sultacı siyasetlerine karşı direnmiştir.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çarşamba günü Moskova'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelecek. İran'ın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda dün yayınladığı bildiride 6 Ekim gününde Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile müzakerelerinin düzenleneceği, bu görüşmenin iki Dışişleri Bakanlığı'nın rutin görüşmelerinin devam bağlamında yapılacağını bildirdi. Lavrov ve Emir Abdullahyan en son 9 Eylül günü görüşmüşlerdi. Yayınlanan bildiride yapılacak görüşmenin eksenlerinden biri Afganistan durumu ve bu ülkenin kalkınması için yardımların gönderilme tarzı olacağı ifade edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın kesin şekilde kapsamlı ortak eylem planına Bercan nükleer anlaşmasına döneceğini, fakat bunun zamanını eski müzakere kayıtlarından incelenmesi sonrası belli olacağını söyledi. İran'ın bildiğine göre France 24 kanalında açıklamada bulunan Hatipzade, kayıtların incelendiğinin yeni hükümetin de işe başlamasından sonra başladığını ve ilk aşama sonucuna göre İran müzakerelere döneceğini bildirdiğini belirtti. İncelenmenin ikinci aşamasının başladığını ve bu aşamada müzakerelerin neden başarılı olmadığının incelendiğini ifade eden Hatipzade, bu aşamanın da bitmek üzere olduğunu ve bundan sonra müzakereler için bir tarih belirleneceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın eski müzakerelerin geçmişini gözden geçirmenin hemen ardından Viyana müzakerelerine geri döneceklerini de belirttiklerini altını çizdi. Önemli konunun Trump'ın Bercam'dan ayrıldıktan sonra uyguladığı yaptırımlar olduğunu da ifade eden Hatipzade, Trump döneminde 800 yaptırım uygulandığını ve tamamının da kaldırılması gerektiğini söyledi. Amerika'nın yaptırımları kaldırılmasının bir ön şart olmadığını da ifade eden Hatipzade, İran ve 4+1 grubu Bercam üyesidirler. Amerika'da müzakerelere dönmek istiyor fakat bunun için bilet alması gerekir. Amerika'nın alacağı bilet ise Trump'ın uyguladığı ambargolar ve Washington'un artık Bercam'ı çiğnememeye dair güvence vermesi gerekir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı, Amerika ve Avrupalılara hitaben dünya enerji krizinin yatışması için İran yaptırımlarını iptal etmelerini istedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cevad Oğuci, 21. OPEC ve OPEC Plus Petrol Bakanları oturumu ardından yaptığı açıklamada, İran'ın dünyada oluşan enerji krizini en kısa sürede çözmeye hazır olduğunu işaretle, benim Avrupalı ve Amerikalı karar alanlara tavsiyem, oluşan mevcut şartlardan ibret ders almaları ve bu krizi yatıştırmaya yardımcı olmak için İran yaptırımlarını iptal etmeleridir, dedi. Oji, dünyada enerji sorunu krizine işaretle birçok Avrupa ülkesi ve hatta Amerika'da halkın yakıt temini endişesi içinde olduklarına değinerek, temiz yakıt stoklarındaki düşüşün ardından Avrupa'da gaz fiyatlarının bir kez daha artışı eşi görmemiş bir olaydır, dedi. İran Petrol Bakanı ardından İran'a uygulanan yaptırım konusuna işaretle, Avrupa ve Amerika halkı bugün onların hükümetleri yıllardır büyük petrol ihracatçılarından biri olan bizim ham petrol ihracatlarımıza yıllarca yasa dışı ve acımasızca yaptırım uyguladıkları bir ortamda böyle sorunlarla cebelleşiyorlar, dedi.
İran Petrokimya Şirketi firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde 350 milyon dolarlık bir davada kazanan taraf olduğunu bildirdi. İran'ın bildiğine göre İran Petrokimya firmasından yapılan açıklamada, aylar mücadeleden sonra bu şirketin Hazel aleyhindeki davanın Birleşik Arap Emirlikleri İstinaf Mahkemesi tarafından nihai olarak onaylandığını belirtti. İlk mahkemenin kararı Ağustos 2020'de verilmişti. Karar çerçevesinde Hazel firması 780 milyon dirhama ödemeye mahkum oldu. Karar 27 Ocak 2021'de İstinaf Mahkemesi'nde onaylandı ve 26 Eylül tarihinde de Yüce Mahkeme'de onaylandı. İran Petrokimya Şirketi ülkenin petrokimya kompleksleri arasında ilk kez yabancı mahkemelerde açılan davalarda Hazel firmasına karşı hakimiyetini ve meşruiyetini davanın çeşitli aşamalarında kanıtlayabilen tek İranlı ekonomik girişimidir.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı terörizme karşı zaferde İran, Rusya ve Hizbullah'ın kontrol rolünü vurgulayarak Amerika tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den çıkmalı dedi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan yaptığı konuşmada ülkesinin kendisine karşı 10 yıllık dünya savaşına karşı terörizm ve Amerika'nın komplocu planına mücadele zaferin eşiğinde olduğunu, bu zaferin ise Suriye ve bölge düşmanlarının projelerinin yenilgisine sebep olacağını ifade etti. Susan şöyle konuştu. Amerika'nın planı bölgede İsrail çıkarları doğrultusunda tüm bölge için mühendislik yapılmıştı. Fakat bu planda yenilgiye uğradı ve Suriye halkının sorunlarının sebebi Amerika'nın varlığı olduğundan dolayı en iyisi bu ülke tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den de çıkmalı.
Türkiye'nin 4 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte COVID-19'dan 248 kişi hayatını kaybetti, 352.214 test yapıldı, 28.810 yeni vaka tespit edildi. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 tablosunu covid19.sağlik.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 352.214 COVID-19 testi yapıldı, 28.810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33.152 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de vardır. Ard arda iniş çıkışlar geliyor. Bu da bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa evet, ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın, toparlananım. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta ise ikinci doz aşı uygulananların oranı %72.91, birinci doz aşı yapılanların oranı ise %87.22 olarak gerçekleşmiştir.
TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de %1,25 artarken yıllık bazda %19,58 oldu. Açıklanan rakamlar Türkiye'de son 28 ayda kaydedilen en yüksek enflasyon oranı.
Türkiye savaş uçakları bir kez daha Kuzey Irak'ta bazı bölgelere PKK ile mücadele bahanesiyle bombaladı. Teslim Haber'in bildiğine göre Türkiye savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta Süleymaniye ilinde Çemçemal bölgesine saldırısında biri kadın, iki sivil yaralandı. Türkiye son yıllarda PKK unsurlarını bastırmak bahanesiyle Irak topraklarına defalarca saldırmıştır. Bu saldırılar Irak hükümeti ve diğer ülkelerin sert tepkisiyle karşılaşmıştır. Irak Cumhurbaşkanlık Ofisi son zamanlarda Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldırılarını kınarken sürekli yapılan bu saldırıların Irak toprakları ve Bağdat Milli Egemenliği'nin ciddi ihlali, uluslararası yasalar ve kuralların açık ihlali ve komşuluk ilişkilerine de aykırı olduğunu belirtti.
Yemen'in kabilelerinden yerel kaynaklar El Mahra elinde bulunan saldırgan İngiliz güçlerinin kendi casusluk İHA'sını geri almaya çalıştığını duyurdular.
Çin'in Kabil Büyükelçisi Afganistan'ın Bagram Hava Üssü'nde Çin askeri güçlerinin konuşlandığına dair söylentileri reddetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti ve hedefleri etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki gerginliklerin Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanması ardından bile devam etmesiyle Erivan yetkilileri komşu ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmek amacıyla komşu ülkelerle daha fazla istişarelerde bulunmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya arabuluculuğu ile Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalaması ardından hedeflerinden biri ülke halkının geçim sıkıntısına son vermek ve Ermeni gençlerin diğer ülkelere göçünü önlemektir. Bu arada aynı zamanda son bir yılda Paşinyan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkiler kurarak Ermenistan halkı ve kendi hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirmeye çalıştı. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Ermenistan sınırları yakınlarında askeri tatbikat düzenlemesi, Ermeni yetkilileri kendi ülkelerine karşı yeni bir komplonun varlığından şüphe duymasına sebep oldu. Nisan 2016'daki çatışmalardan sonra Ermeni makamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ortak tatbikatlarının düzenlenmesini her zaman bu ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı olarak gördükleri unutulmamalıdır. Bu nedenle Ermeni makamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek yerine İran, İslam Cumhuriyeti ve Rusya ile işbirliği yapmaya teşvik edildiği görülmektedir. Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün sabah 4 Ekim Pazartesi günü Tahran'a geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın 2 günlük İran ziyaretinin gündeminde en önemli bölgesel konular, ikili görüşmeler ve istişarelerde ele alınacaktır. Daha önce Ermeni uzmanlar Tahran ve Erivan arasındaki işbirliğinin özellikle transit geçişlerde önemli olduğunu belirttiler. Örneğin ekonomi ve transit işleri uzmanı ve Ermenistan'ın ulaştırma sektörünün yetkililerinden biri olan Gagik Agajanyan, Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden bu ülkenin mallarının geçişinin Ermenistan için faydalı olmadığını belirtti.
Arm Info sitesine röportaj veren söz konusu tanınmış Ermeni uzmanı Erivan ve Bakü arasındaki tarihi ve köklü ihtilaflarına işaretle sözlerine şöyle sürdürdü. Bu durumda Gürcistan'da inşaatı devam eden tünelin yapılması ardından Ermenistan mallarından Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Rusya'ya geçişine umut bağlanamaz ve üzerine yatırım yapılamaz. Bu önde gelen Ermeni uzmanın açıklamalarından da Erivan hükümet yetkililerinin özellikle ulaşım transit ağlarında Tahran ile işbirliğine özel önem verdiği açıkça anlaşılıyor. Demek ki Ermenistan'ın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonra İran ile Ermenistan arasında yapıcı ilişkilere sahip olmak, Erivan'ın Tahran ile işbirliğine yaklaşımını da değiştirme ortamını daha da güçlendirmiştir. Aslında İran'ın Dağlık Karabağ sorunu sırasında özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Ermenistan'a sınırlarını kapatması sürecindeki dengeli yaklaşımı, Tahran-Erivan ilişkilerinin de daha da genişlemesinin önünü açmıştır. Aslında İran ve Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan ile birlikte Fars Körfezi, Karadeniz, güzergahı ile İran, Ermenistan, Gürcistan, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlayacak çok amaçlı bir uluslararası ulaşım koridoru kurmak için 2016 yılından itibaren ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunuyor. Bu bağlamda Ermenistan'daki bazı ulaştırma uzmanları bu iletişim koridorunun gelecekte İran-Çin deniz geçiş yolu ile bir kuşak bir yol projesini barınabileceğine inanıyor. Bu ikili ve çok taraflı işbirliği Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Siyonist rejimin vaatlerine dayanarak ve bazı Türk yetkililerinin işbirliğiyle Ermenistan ile girdiği 2. Karabağ Savaşı ardından varılan anlaşmayı da Güney Kafkasya bölgesinin jeopolitik haritalarını değiştirmek için suistimal etmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. İlham Aliyev hükümetindeki yetkililer kendilerince İran'ı Ermenistan'la komşu olma hakkından mahrum etmeye çalışıyorlar. Fakat iki komşu ülke sıcak ve samimi ilişkileri sürdürmek ve bağımsız halkların düşmanlarının komplolarını engellemek için her aranda ikili işbirliğini güçlendirmeye çalışıyorlar. İşte Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın devam eden İran ziyareti ve Tahran yetkililerle yaptığı görüşmeleri de bu açıdan değerlendirilmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'ta 2018 ve 2021 parlamento seçimleri arasındaki önemli farklar etrafında. Irak'ta erken parlamento seçimlerine sadece sayılı günler kalmıştır. Irak'ta 2021 parlamento seçimleri, 2018 yılı seçimlerinden bazı alanlarda farklıdır. En önemli fark, seçim kanunundaki değişiklik ve buna bağlı olarak seçimlerin sürecinde ve seçmenlerin oy kullanma tarzlarındaki değişiklikle ilgilidir. Kasım 2020'de kabul edilen yeni seçim yasasına göre Irak'ta seçimler il şeklinde olmayacak, daha küçük seçim bölgelerine, başka bir ifadeyle ilçelere bölünecektir. Eskiden Irak'ta 18 il bulunduğundan seçimlerde 18 seçim bölgesine yapılırdı. Fakat şimdi Irak'ın yeni seçim yasasına göre 18 seçim bölgesi yerine 83 seçim bölgesi bulunuyor. Seçim bölgeleri de nüfus oranına göre bölüştürülmüştür ve Irak'ın en kalabalık ili olarak ülke nüfusunun %21'inden fazlasına sahip olan Bağdat, bizzat 18 seçim bölgesine bölünmüştür. Irak seçim yasasında yaşanan diğer önemli değişiklik ise adayların meclise girme ve seçmenlerin oy kullanma şeklindeki değişikliktir. Eski seçimlerde adayların seçim listelerine göre meclise giriyorlardı, fakat 10 Ekim seçimlerinde seçmenlere bizzat adayların kendisine oy veriyor ve en fazla oy alan aday meclise girmeye hak kazanıyor. Bu yüzden 2021 seçimlerinde bağımsız adayların sayısı 2018'e göre çok daha fazladır. Bu seçimlerde 789 bağımsız aday yarışacaktır.
2021 ve 2018 seçimleri arasındaki bir diğer önemli fark, adayların, koalisyonların ve seçim listelerinin azalmasıdır. 2018 yılında 7.367 kişi aday olmuşken, 2021 seçimlerinde bu sayı 3.249'a düştü. İlginç olan ise 2014 seçimlerinde 9.000 aşkın kişi aday olmuştur. Başka bir ifadeyle son 8 yılda Irak parlamento seçim adayları 3'te 1'e geriledi. Buna ilaveten 2014 seçimlerinde ise 27 seçim koalisyonu, 8 seçim listesi ve 205 siyasi parti ve teşekkül seçimlere katıldı. Bu sayılar da 2021 seçimlerinde azalmıştır. 10 Ekim seçimleri için 21 koalisyon, 58 liste ve 167 parti yarışacak. Yayınlanan sayılar ve de seçim adayları sayısındaki önemli düşüş ise seçimlere katılım ve bir nevi parlamentoda çalışma isteğinin azaldığını gösteriyor. Bir diğer fark, Irak'ta kadınlarla ilgilidir. Eski meclis seçimleri yasasında meclis sandalyelerinin en az %25'i kadınlara aitti. Bu oran 2021 seçim sayısında yasasında hiç değişmedi. Fakat yine de 2592 kadın Irak çapından meclise girebilmek için birbirleriyle yarışacaktır. Bu ülkeye ilgili sayıda düşüş var ve sadece 951 kadın 10 Ekim seçimlerine aday olmuştur. Bir diğer konu ise 2021 seçimlerinin uluslararası denetim altında yapılmasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Temsilcisi Jeanine Plasschaert bu bağlamda yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'den 800 gözlemcinin Irak'taki seçimleri denetleyeceklerini belirtti. Plasschaert, Irak yerel seçimleri ile ilgili Birleşmiş Milletler heyeti görevinin önceki heyetlerden farklı olduğuna işaretli, 2018 seçimlerinde görev alan heyetin sadece güvenlik meseleleriyle ilgilendiklerini, fakat şimdiki heyetin ise seçimlerin düzenlenmesine büyük teknik yardımda bulunacaklarını da belirtmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Mayıs 1400, Hicri Kamede 28 Safer 1443 ve Miladi 5 Ekim 2021 Salı. ...1432 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 11 yılında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında dünyaya mübarek gözlerini kapattı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicretten 52 yıl önce Kutsal Mekke kentinde dünyaya geldiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençken sahip olduğu sadakat ve dürüstlüğünden dolayı emanetdar lakabını aldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken halkı tek yaradan Allah'a ve adalete ve kardeşliğe davet etmek için Allah'ın emriyle nübüvvetin en yüksek makamına mebus oldular. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı mükemmel ve kalıcı bir din olarak dünyaya sundular. İşte o tarihten yüzyıllar geçiyor ancak İslam dini hala canlılığını koruyor ve 1 milyardan fazla insan bu semavi dini benimsiyor. Biz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rihlet diye durumu dolayısıyla tüm İslam alemine taziyelerimizi sunuyoruz. ...1393 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 50 yılında bir rivayete göre Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar halkasının ikincisi İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam şehit edildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değerli kızı Hazreti Fatıma'nın oğlu olan İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 3. yılında Medine kentinde dünyaya geldi. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yaşına kadar İslam peygamberinin yanında yetişti ve bu ortamda İslami marifi öğrendi. İmam Hasan Aleyhisselam 37 yaşındayken değerli babası Hazreti Ali Aleyhisselam şehit düştü ve İslam toplumunun hidayeti ve Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, ahkamı ve İslam peygamberinin siyerinin yayılması sorumluluğunu üstlendi. Müslümanlar İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra İmam Hasan Aleyhisselam'a biat ettiler. İmam Hasan Aleyhisselam hilafete ulaştıktan sonra Muaviye bin Ebu Sufyan'ın muhalefetiyle karşılaştı. Emeviler İmam Hasan Aleyhisselam'ın yarenlerini imamdan uzaklaştırdılar. İslam dininin temellerine tehlikede gülen İmam Hasan Aleyhisselam Müslümanların yararına Muaviye ile barışı kabul etti. Ancak İmam Hasan Aleyhisselam'ın halk arasındaki manevi nüfuzu ve ona duyulan sevginin artması Emevi hükümdarının paniğe düşmesine neden oldu. Sonuçta Muaviye imamı zehirleterek şehit etti. ...23 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Safer 1420'de İran'la önde gelen alim Ayetullah Muhammed Taki Sutude vefat etti. Hicri Kameri 1340'da Irak'ta dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Sutude ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Kum kentine gitti. Ayetullah Hansari ve Ayetullah Golpaygani gibi alimlerden dersler alan Ayetullah Taki Sutude 1419'da Kum ilmi havzasında örnek hoca olarak seçildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Çözüm erken seçim ve parlamenter sistem.
Milli Gazete.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler.
Star.
Rumlara açık çağrı, Türkiye'nin teklifine olumlu cevap verin.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Balbay, 3 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e açık mektup başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye, direksiyonuyla tekerlekleri arasındaki bağlantı kopmuş bir araç gibi gidiyor. Halk, tarihimizde ilk kez 7 yıldır istikrarlı biçimde sürekli fakirleşiyor. Fakirden alıp zengine veriyorlar. Kendisine 1500 odalı saray yapıp öğrenciye bir odayı çok görüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yüksek maliyetin adı fahiş fiyat, zammın adı fiyat ayarlama, sürekli savrulmanın adı da makas değişikliği oldu. Halkın kullanmak zorunda olduğu elektrik ve doğalgaz zammı otomatiğe bağlandı. Merkez Bankası Başkanı talimatla faiz indiriminden sonra dövizdeki yüksekliğe anlam veremediğini açıklıyor. Asgari ücret açlık ücreti haline gelmiş, Avrupa'nın en düşük seviyesine düşmüş. Yukarıdaki tablonun anlamı şu, iktidar kaybetmiştir. Ama hiçbir iktidar gitmez, halkın onun yerinde görmek istediğini götürür. Millet kurtulmak istiyor. Sokakta görüldüğü her siyasiye bizi bunlardan kurtarın diyor. Burnundan soluyor. Aç olduğunu yüksek sesle söylüyor. Millet bunlardan artık kurtulalım diyor ama bunların yerine şu gelsin demiyor. Millet devleti bunlardan alalım diyor ama şunlara verelim demiyor. Millet çok büyük bir karar verdi. Bu iktidardan kansız ve kinsiz bir şekilde kurtulmak istiyor. Buna karşılık iktidardakiler ne yap pahasına olursa olsun kalmak için plan yapıyor. 2017'de 12 Eylül 1980 ve 12 Eylül 2010 anayasasından daha geri bir anayasa ile sistemi değiştirirken millete şunları söylediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ekonomimiz dünyada ilk 10'a girecek. Bürokrasi ortadan kalkacak, her şey çok hızlı çözülecek. Bakanlar siyasetten gelmeyecek, milletvekili olmayacak, doğrudan senin emrinde olacak. Sözün özü, bu ucube sistemi getirirken başta ekonomi olmak üzere her şeyin daha güzel olacağını söylediler. Gerçeği başta söyledik. Böyle bir iktidarın kamuoyu yoklamalarında değil muhalefetle başa baş, orta ile birlikte barajı bile geçmemesi gerekir. Başa baş, seçimin kazananı iktidar gücünü elinde tutan olur. Bu seçimi seçimden önce almak zorundasınız. Bu noktadan sonra sadece yaptıklarınızdan değil, yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz. Böylesine çökmüş bir iktidara giden bir her oy, sizin alamayacağınız oydur. Salt sistem değişikliğini önde tutarak bu millete güven verilmez. Sistemler ekmek arasına konup yenen bir şey değil. İktidar ve medyası salt sistem değişikliğini gündemde tutarak adaylı kim gelsin kim gitsin tartışmasını köpürterek enkazını örtmeye çalışıyor. Enkazı tarif etmek çözüm değil. Enkazın ne kadar büyük olduğunu bu enkazın altındaki halka söylemek çare değil. Seçimden önce bu iktidarın bittiğini gösteremezsiniz. Sarayın oyun bitmez. Küresel güçlerde bağımsız karar verebilen bir devletle, bir yönetimle değil, bir kişiyle muhatap olup onu kuşatmayı sever.
Mehmet Kara 3 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde erken seçim kararı nasıl alınır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meclisin açılması ile muhalefetin uzunca süredir dile getirdiği erken seçim isteği daha çok konuşulur olacak. Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra erken seçim kararı almak hayli zorlaştı. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı tek başına erken seçim kararı alma hakkına sahipken, meclisin erken seçim kararı almak için en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu anda meclisin mevcut aritmeti hiçbir partiye bu imkanı vermiyor. İktidar bloğunu oluşturan Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP'nin milletvekili sayısı da bu rakama ulaşmıyor. AKP'nin 288, MHP'nin ise 48 milletvekili bulunuyor. İki partinin toplam vekil sayısı 336'da kalıyor. Bunun dışında kalan partilerin milletvekili sayısı da erken seçim kararı almaya yetmiyor. MHP erken seçim kararı yönünde oy kullansa dahi yine sayı yetmiyor. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almazsa tek seçenek AKP'nin de buna destek vermesi. 27. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bu durumu yeni sistemde parlamentonun erken seçim kararı alınması zorlaştırıldı. Erken seçim olmasın diye bir sistem var Türkiye'de diyerek özetledi. Yeni sistemde kanun yapma yetkisini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı da doğrudan anayasadan aldığı yetkiye dayanarak meclisten bir yetki kanunu çıkarmasına ihtiyaç duymaksızın kararname çıkarabilirken erken seçim kararını tek başına Cumhurbaşkanı alabiliyor. Yeni sistemde milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. Ama bir kişinin alabileceği kararı ancak 360 milletvekili alabiliyor. Meclisin etkinliğinin azalmasına en güzel örneklerden birisi de bu değil mi? Ancak öyle bir ortam oluşur ve bir bakarsınız ki erken seçimi kararı alınıvermiş. Siyasette bir gün bile uzun bir süredir sözünün gerçekleştiğini yaşayarak çok gördük. Erken seçimin konuşulduğu bir dönemde Aksoy Araştırma Müdürü Ertan Aksoy'un dikkat çeken bir değerlendirmesi oldu. İktidarın ısrarla inanç ve kimlik siyasetini kutuplaşmaya çekmeye çalışırken, muhalefetin iktidara geldiğinde ne yapacağına ve bugün seçmenin gerçek meselelerine konsantre olmayı tercih ettiğini söylerken, bu da iktidarın düşüşünü sağladığı gibi muhalefetin de yükselmesini sağlıyor diyor.
Orhan Uğuroğlu 3 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Bahçeli Erdoğan'la ipleri koparacak mı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İşte şimdi Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ilk kez karşı karşıya geldi. AKP lideri Erdoğan 27. dönem 5. yasama yılı açılışında öyle bir öneride bulundu ki MHP lideri Devlet Bahçeli'yi can damarından vurdu. AKP ile MHP'yi de karşı karşıya getirecek krizin adı yeni anayasa diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı resmi web sayfasından aldığı meclis konuşmasındaki yeni anayasa bölümü aynen şöyle. Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Peki mecliste grubu olan partiler hangileri? AKP, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP. Erdoğan HDP'nin de hazırlayacağı anayasayı açıklamasını istedi ve mecliste HDP ile yeni anayasa konusunda uzlaşma çağrısı yaptı. O halde anlaşıldı ki yeni anayasa çalışmasında Erdoğan MHP ile HDP'yi bir araya getirecek. Şimdilik MHP'den Cumhur İttifakı eş başkanı Devlet Bahçeli'den de tık yok. O halde Bahçeli'ye HDP hakkında sık sık tekrarladığı şu sözleri hatırlayalım. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. Hangi ülkede böylesine bir kepazelik vardır? Bu demokrasi midir? HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Erdoğan bu kez baltayı taşa çok fena vurdu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberinin rıhletine yıldırılır. Bugün beşeriyet tarihinin en büyük ve mukaddes şahsiyetini kaybettiğimiz günün yıl dönümünü idrak ediyoruz. Gerçi bu büyük insan 63 yıldan daha fazla yaşamadı. Ama insanlara ebediyen insan gibi yaşamayı öğretti. O, beşeriyetin omuzundan ağır yükü kaldırmak için dünyaya geldi. İnsanların ruhsuz yaşam ortamına tevhid ıtrını yaydı ve gönülleri uyandırarak bilinçlendirdi. Diğer ilahi enbiya gibi aynı mesajı gündeme getirdi. İnsanları dünya taleplikten, cahillikten, bencillikten ve kin beslemekten, aşk, kardeşlik, fedakarlık ve gücelmiş yaşama davet etti. Bir süre sonra insanlar inançları, aşirete bağımlılıkları ve bağnazlıkları bu büyük insanın imajı ve davranışında yok olup gittiğini ve yüzlerine yaratılış aleminin hakikatleri ve ilahi mariften bir pencere açıldığını hissetmeye başladı.
Bu büyük insan Muhammed bin Abdullah, son ilahi seçkin peygamber ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle nur kaynağı ve alemlere rahmettir. 28 Sefer günü Medine'de yayılan bir haber büyük bir hengameye yol açtı. İslam'ın büyük peygamberi, bu büyük insan halkın arasından ayrıldı ve herkesi acıya ve yasa boğdu. İslam peygamberi ancak cazibesi ve ihtişamı asıldan sonra hala yayılan, ardından ve yolundan azamet ve büyüklükle söz edilen bir inancı miras bıraktı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rihletinin yedirme ise tüm aleme o ilahi Resulün rahmet ve yüceliğini hatırlatan gündür. Biz de ona ve pak hanedanına selam ve salavat gönderiyoruz. Nitekim Allah-u Teala ve ilahi melekler sürekli o hazrete selam ve salavat gönderir.
Şimdi asırların ardından dünyanın önde gelen düşünürleri ve bilginleri, Hazreti Muhammed'in beşeriyet alemi hiçbir zaman onlardan bağımsız olamayacağı akılcı, yapıcı ve değerli ahkamı ile dünyayı değiştirdiğini itiraf ediyor. Eşrefi Enbiya ve Eşrefi Mahluk'tan olan son ilahi peygamberin mübarek varlığının amacı, insanların elini kolunu zincirleyen esaret ve kölelik bağlarını koparmaktı.
Almanya'nın ünlü İslam bilgini Bayan Ana Maria Şemil'den acaba sen Müslüman mısın diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Bilmiyorum fakat ben bu thank you.